Ayrım 13, sayfa 133. 4. bölüm. Kara para cenneti Türkiye. Baronlara davet. Türkiye'de yuvalanmış mafya örneklerine bir bölüm ara veriyoruz. Kafkas mafyası ve Avrasya suç ağının Türkiye'deki film senaryolarını aratmayan savaşından önce mafya akınının nedenlerine bakmalıyız. Çünkü bu akını iktidarın daveti yarattı. Türkiye'de suç dünyası ile siyaset ve bürokrasinin derin bağlantıları olduğu tarihsel bir gerçek. Devlet içindeki kirli unsurlar, hukuk dışı ekonomik sistemden, kara paradan her zaman beslendi. Terörle mücadele maskesi adı altında dökülen kandan ceplerini dolduran devlet içindeki çetelerle bu ülke defalarca yüzleşti. Bunun kökeni NATO'nun, SSCB'nin komşusu Türkiye'de komünizmle mücadele stratejilerine dayanıyordu. Gladio uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve benzer suçlarla büyütüldü. Devlet destekli bu paramiliter unsurlar ülkenin aydınlık, ilerici kuşaklarını hedef aldı. Antikomünizm derneklerinde buluşan faşistler ve gericiler, ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden anti-emperyalist kuşakları ezdi. Devletin resmi ideolojisinin fedaileri rolünü oynarken suç gelirlerine üniforma desteğiyle ulaşıyorlardı. İçişleri Bakanı'nın çetesi. Para kaynaklarının devam etmesi için çatışma iklimi şarttı, kan dökülmeliydi. Kürt sorunu eroin kaçakçılığını örtmek için çok elverişliydi. Dünyanın en büyük eroin güzergahında olan Türkiye'de devletin damarlarında uyuşturucu gezdi. Susurlu kazasından sonra İçişleri Bakanı'nın kurduğu, Başbakan'ın desteklediği, tetikçileri polis ve asker olan çete deşifre oldu. Yargısız infazlar, gözaltında ölümler, işkence suçlarının failleri uyuşturucu parasıyla ödüllendiriliyordu. Toplumda temiz devlet talebi yükseldi. Bu mücadelede sınırlı da olsa mesafe alınmışken ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni aktörleri sahneye çıktı. AKP'nin demokrasi tramvayındaki maskeli seyahati uzun sürmedi. AKP ve FETÖ'nün iktidar ortaklığında Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlarla yeni Türkiye'nin dizaynı için önemli adımlar atıldı. Sadece siyasal iktidar olmakla yetinmiyor, devleti ele geçirmek istiyorlardı. Bunu başardılar ama devleti paylaşamadılar. Yolsuzluk ve çürümenin miladı. AKP'nin devlet kurumlarına teslim ettiği Fethullahçı çete 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla Erdoğan'a karşı çok sert hamle yaptı. Evet, FETÖ'nün operasyonuydu. Ancak yolsuzlukların gerçek olduğunu toplumun geniş kesimleri biliyordu. AKP büyük yolsuzluk ve rüşvet skandallarına karşın seçimlerden iktidar olarak çıktı. Bu, Türkiye'de yolsuzluğun cezasızlığı ve devletteki çürümede bir dönüm noktası oldu. Sıcak paranın gelişmekte olan ülkelere aktığı, para bolluğunun yaşandığı dönemde şekillenen AKP iktidarı bu koşullara müptelaydı. 2008'de dünya ekonomisinde faiz politikaları değişince para muslukları kesildi. AKP bol parayı yolsuzluğun en kolay ve karlı olduğu betona gömmüştü. Aynı zamanda köprü, yol yaptılar dedirten eser siyasetiyle oylarını arttırmıştı. Para akışı kesilince rant düzenini koruyacak sıcak para arayışına girdi. Dini istismar eden siyasetiyle insanların içkisine fahiş zamlar yapan, alkol kullanılıyor diye festivalleri yasaklayan, yolda öpüşen gençleri hedef alan iktidar, dünyadaki uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kadın ticareti, kumar parasına talip oldu. AKP dünyanın büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye'yi bir ada devletine, kara para cennetine dönüştürmeyi göze almıştı. Varlık barışı adı altında çıkarılan yasalarla ülkeye getirilecek paranın kaynağının soruşturulmayacağı, hatta vergi alınmayacağı vaat edildi. Bu yasalar yıllarca yürürlükte kalırken rant ve yolsuzluk sistemi sıcak parasına kavuşuyordu. Otoriter rejimin mafyası. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin otoriterleşmesiyle mafyanın devletleşmesi süreçleri eş zamanlı işledi. 1990'ların derin devlet aktörlerinin yeniden sahneye çıktığı bu sürecin kullanışlı ismi Süleyman Soylu oldu. Onun İçişleri Bakanlığı zamanında insan hakları, demokrasi ve hukuk düzeni ayaklar altına alınırken yeraltı dünyasına, siyaset sahnesine çıkacakları meşruiyet bahşedildi. Süleyman Soylu'nun fotoğraf albümü suçlularla doluydu. İktidarın kamu kaynaklarını yağması ve rent paylaşımı için mafyaya misyon biçilmişti. Aynı zamanda halkın demokratik tepkisinin engellenmesi ve korku iklimi yaratılması için suç örgütleri kullanılıyordu. Sedat Peker, barış akademisyenlerinin kanında duş alacağını söylemişti. O tasfiye edildikten sonra hapisten çıkarılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından karşılanan Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz gibi meşrulaştırılmış mafya unsurları ise ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyordu. Bir dönem Cumhur İttifakı için mitingler düzenleyen Sedat Peker, YouTube videolarıyla devlet mafya siyaset ticaret ortaklığındaki suçları ifşa etti. Onlarca skandal gözler önüne serildi. Saray rejiminin suç örgütleri, oligarklar, petrol şirketleri, siyasetçi ve bürokratlarla işleyen karanlık çarklarına karşı yine temiz ve demokratik bir ülke talebi yükseltilemedi. Siyasal iktidar rant ve yolsuzluk düzeninin devamı için devletin tüm denge ve denetleme sistemlerini yok etmişti. Saray bir mıknatıs gibi kirli unsurları çekerken güç ve para devşirdiği bataklığı genişletti. Geçmişte yetersiz de olsa yargı sisteminin standartları vardı. AKP'nin yargıyı FETÖ'ye teslim etmesinden sonra kumpaslarla başlayan çöküş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir boyuta evrildi. Yargıdaki çeteler. Bir yandan 15 Temmuz destanı söylemini dilinden düşürmeyen iktidar sahipleri, diğer yandan FETÖ borsaları kurarak büyük servetlere çöktü. Parası olanın FETÖ suçlamalarından kurtuldu, bu yargı pazarı devletteki çürümeyi hızlandırdı. Siyasi iktidarın talimatlarıyla muhaliflere ceza yağdıran yargı mensupları çeteleşti. Kumpaslardaki emeklerinin karşılığı olarak adliyeleri milyonlarca lira rüşvet dönen bacasız suç fabrikalarına çevirdiler. Çete üyelerine mahkeme kararları satılıyordu. Artık siyasal iktidarı kamu adına denetleyecek, yolsuzluklarını ve suçlarını ortaya çıkaracak ya da cezalandıracak devlet aygıtları kalmamıştı. Bürokrasi de iktidarın ördüğü dokunulmazlık zırhıyla kaplanmıştı. Yargılanmaktan ve cezadan muaf bir sınıf oluşturulmuştu. Yargı onların suçlarını gizliyor, davalardan isimlerini çıkarıyordu. İktidarın talimatıyla suç dosyaları raflara gömülüp davalar açılmıyordu. AKP ve MHP'nin ilçe teşkilatları bile dokunulmazlığa kavuşmuştu. İktidar ve yandaşlarına işlemeyen yargı, muhalif olanları susturmak, baskılamak, hapsetmek ve aynı mafya gibi topluma korku salmak için kullanıldı. Yargıda yükselmek için tek kriter bu sisteme ayak uydurmak oldu. Uyuşturucu baronu savcı, kokain sevkiyatlarını ödüllü narkotik polislerine yaptırıyordu. Kirli polisler çetelerin korumalarına dönüşmüştü. Silah kaçakçılığı yapan asker ve polisler yakalandı. İranlı uyuşturucu baronu zindaştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Burhan Kuzu'nun hakimlere yaptığı baskı ve rüşvetle 6 ayda tahliye edilip kayıplara karışmıştı. Onlarca skandal gündeme geldi. Başsavcının çığlığı. İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar 6 Ekim 2023'te Hakimler Savcılar Kurulu'na yazdığı mektupta bu yargı bataklığını gözler önüne serdi. 125 kilo kokain ve metamfetaminle yakalanan uyuşturucu kaçakçılarının 2 ayda, silahlı soyguncuların 6 ayda, yasa dışı bahis baronlarının 2 ayda kendi yönettiği adliyede tahliye edildiğini anlattı. Para getirecek dosyaları almak için uğraşan hakimden ve onun nasıl terfi ettiğinden bahsetti. Çok sayıda akıl almaz tahliye kararını sıraladıktan sonra adliyede çete ve çeteciklerin olduğunu ifade etti. Adliyedeki Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un iş insanlarını beraat ettirmek için devreye girdiği örnekleri sıraladı. Adliyede habere erişim engellerinin rüşvetle getirildiğini anlattı. Onun ardından HSK'ya yazı gönderen bir hakim ise adliyede çantalarla rüşvet taşıyanların isimlerini bile verdi. Rüşvet çarkını örttüler. Sadece hakkında suçlamalar olan hakim Sidar Demiroğlu geçici olarak görevden alınırken rüşvet çarkını gündeme getiren Başsavcı İsmail Uçar, HSK soruşturmasında bilgi sahibi olarak ifade veren Başsavcı Vekili ve Örgütlü Suçlar Savcısı koltuğundan oldu. Eski Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na terfi etmişti ve koltuğunda kaldı. Bu konuda yazdığımız tüm haberlere Bekir Altun'un başvurusuyla erişim engeli getirildi. Ardından içerikten kaldırma kararı verildi. Yani haberimiz tamamıyla sansürlendi, yok edildi. İsmail Uçar tarafından suçlanan hakim Sidar Demiroğlu ise karşı iddialarla yanıt verdi. İsmail Uçar'ın bir boşanma davasına sahte soruşturma açarak müdahale ettiğini, cep telefonuna el koyarak aldatma görüntülerini sildirdiğini öne sürdü. Ayrıca İsmail Uçar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getiren dava sürecinde yer almış bir isimdi. Yani siyasi talimatla soruşturmalara imza atmış bir başsavcıydı. Elbette bu çürümüş sistemi sadece Türkiye kamuoyu değil, dünyanın suç örgütleri de takip ediyordu. Bu bataklık mafya için çok cazipti. Onlar için rüşvetle emniyetten, yargıdan kurtulabilecekleri, siyasi bağlantılarla dokunulmaz olacakları bu sistem cennetten farksızdı. Üstelik kara paralarını getirip kolay para kazanacakları sistem de onlar için hazır edilmişti. Burada varlık barışı uygulamalarına yakından bakmakta fayda var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e danışalım. AKP'nin bitmeyen varlık barışı. Türkiye'de kara paranın boyutları konusunda ne söyleyebilirsin?
Kayıt dışı olarak gerçekleştirilen ve çok yüksek tutarlı kara para suçun delili niteliğindedir. Bu nedenle bu paraların işlenen suçun delili olma niteliğinden çıkarılması gerekir. Türkiye'de kayıt dışı ekonominin toplam ekonomi içindeki oranı %30-40'lara ulaşıyor. Bu denli yüksek kayıt dışılık, suç geliri olmayıp kayıt dışı olan tutarla suç geliri arasındaki ayrımı zorlaştırıyor. Böylece kara para sahipleri kayıt dışı ortamda rahat rahat hareket alanı buluyor. Türkiye kara para sahiplerine kara parayı aklamadan bile rahat rahat kullanma imkanı sağlıyor. Bugün bir bavul parayla gidip 50 milyon liralık bir villa alsanız, tapuda 5 milyon lira gösterseniz, kimse size bu parayı nereden buldun demez. Böylece 50 milyon liralık kara paranın 45 milyonu sistemde görünür olmaktan çıkıverir.
Nereden buldun diye bir soru yok mu?
İlk olarak 22 Temmuz 1998'de Ecevit hükümeti tarafından getirilen ve birkaç kez ertelenerek 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girecek olan nereden buldun düzenlemesi daha yürürlüğe giremeden AKP iktidarının çıkardığı ilk kanunlardan biriyle yürürlükten kaldırıldı. Böylece Türkiye kaynağı belli olmayan parayla zenginleşenlere hiçbir şey sorulamayan bir gül bahçesi haline geldi. Bu gül bahçesi sadece yerli mafyanın değil, uluslararası mafya örgütlerinin de ilgisini fazlasıyla çekmiş gözüküyor. Kayıt dışılık, nereden buldun diye sorulamaması, sürekli yenilenen varlık barışları, şüpheli işlem bildirim sistemindeki eksiklik ve yetersizlikler, Türkiye'de kara para ve bunun aklanmasıyla mücadeleyi tesirsiz kılıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK kara para ile mücadele etmiyor mu?
Türkiye'de MASAK 17 Şubat 1997'de uluslararası baskılar sonucunda kuruldu. Peki 27 yıllık geçmişe sahip bu kurumun kara para ile mücadele konusundaki başarı hikayeleri nelerdir? Ortada bir başarı hikayesi yok. Kara para aklayıcısı olarak mahkum olan kişi sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Şüpheli işlem bildirim sistemi etkin işlememektedir. Ya kalitesiz bildirimler yapılmakta ya da bildirimler uygun şekilde analiz edilememektedir.
Yani tam olarak mafyanın istediği koşulların yaratıldığını söyleyebilir miyiz?
Mafya güvende hissetmek ister, mal varlığını rahat rahat kullanacağı bir ortam arar. Bunun içinde siyasi destek ve bürokratik hoşgörü çok büyük önem taşır. Son dönemde pek çok suç örgütü liderinin bu kişilerle mücadele etmesi gereken siyasilerle boy boy fotoğraf vermiş olmaları gösteriyor ki mafya Türkiye'de kendine sıcak bir yuva bulmuş. İçişleri Bakanı değişikliği sonrasında her taşın altından yerli veya uluslararası mafya liderinin çıkması, bunların milyarlarla ifade edilen dövizlerine, altınlarına, villalarına, lüks araçlarına el konulması, mafyanın kendine açılan sıcak siyasi kucakta ne de çabuk gelişip büyüdüğünün açık bir göstergesidir.
Peki varlık barışı uygulamaları mafyanın Türkiye'ye akın etmesinde ne kadar etkili oldu?
Önce şu soruya cevap arayalım. Türkiye'de yıllardır süren varlık barışı uygulamalarının amacı neydi? Türkiye sürekli cari açık veren bir ülke. Bu nedenle dış kaynak ihtiyacı var. AKP iktidarı 2001 krizi sonrasında tek başına iktidara geldi ve IMF ekseninde Kemal Derviş tarafından hazırlanan ekonomik programı sıkı sıkıya uyguladı. Programın olumlu etkileriyle 2008 yılına doğru pek çok ekonomik veri olumluya döndü. Yurt dışı yatırımcılar için de Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke niteliği kazandı. AKP iktidarı bu olumlu atmosferde yurt dışı yatırımcılar yanında Türk yatırımcının yurt dışındaki varlıklarını da ülkeye çekmek amacıyla 13 Kasım 2008 tarihi ve 5811 sayılı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanunu çıkardı. Bu kanun küresel krizin etkilerinin hafifletilmesi, yurt dışındaki paraların ekonomiye kazandırılması, bütçenin rahatlatılması, yabancı paranın ülkeye girişinin arttırılmasına katkı gibi ekonomik amaçlarla getirilmiştir. Yukarıdaki düzenleme ile birlikte gerçek ve tüzel kişiler %2 gibi düşük oranlı bir vergi ödeyerek yurt dışındaki para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve her türlü diğer menkul kıymeti Türkiye'ye getirme imkanı elde ettiler. İşin güzel yanı %2 oranındaki bir vergiyle yurt dışından getirilen bu varlıklar için herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacak, herhangi bir soruşmada söz konusu olmayacaktı. 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında yeni varlık barışları getirildi ve neredeyse sürekli hale geldi. 2022'deki düzenleme 31 Mart 2023'e kadar sürdü. Dolayısıyla 2008'den bu yana kaynağı bilinmeyen döviz, altın, menkul kıymet ve diğer varlıkların aklanma süreci hem de yasal korumayla birlikte tamamlanmış oldu.
Peki kara para sahiplerinin tamamı neden paralarını varlık barışlarıyla aklamadı ve kara para aklamanın diğer yöntemlerini sürdürdüler?
Kara parayla ciddi mücadele eden ülkelerde kara para sahipleri bu paralara yasal görüntü kazandırmak için %10-15 civarında bir komisyon vermeye razı olur. Peki bu kadar yüksek komisyon vererek kara parayı aklamaya çalışanlar vergisiz veya %1 veya %2 gibi bir vergi maliyetine katlanıp varlık barışı yoluyla kara paralarını neden aklamıyorlar? Varlık barışı ile ilgili sağlıklı veri yayımlanmıyor. Ne kadar altın, döviz, menkul kıymet taşınmaz beyan edildi. Bunların ne kadarı gerçekten ülkeye getirildi? Bunlar nedeniyle ne kadar gelir elde edildi bilmiyoruz. Ancak ilk uygulamalarında varlık barışından nispeten önemli tutarda varlığın beyan edildiğini biliyoruz. Ancak son dönemde çıkan varlık barışlarında beyan edilen tutarın ve tahsil edilen verginin çok düştüğü görülüyor. Anlaşılan kaynağı belli olmayan varlığa sahip olanların devletin varlık barışı diye uzattığı ele pek de güveni yoktur. Devletin siz paranızı, dövizinizi, altınınızı ve diğer varlıklarınızı getirin. Ben incelemem, araştırmam, soruşturmam sözüne pek de güvenmiyorlar. Devir dönüp devran değişince beyan edilen tutarlarla ilgili başlarının ağrımasını, mimlenmeyi istemiyorlar. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye'de kara parayı aklamadan da rahat rahat kullanabilme imkanı kişilerin devletin kayıtlarına girme riskini almamalarına neden oluyor.
Ozan Bingöl'ün açıklamaları varlık barışı ile kara paranın nasıl Türkiye'ye davet edildiğini gözler önüne seriyor. Sonuçta Temmuz 2016'dan 2024 yılının başına kadar olan süreçte 90 ayın 68'inde Türkiye'de varlık barışı vardı ve 10 milyarlarca dolar aklandı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 143.